Ayrım 10, sayfa 129. Soğuk savaş yıllarındaki gerilimli ve kapalı dönem, özellikle kültür, sanat ve bilim gibi huzur ve sıcak ilişkiler isteyen dallarda duraksama, hatta gerilemeye neden oldu. Maalesef bürokrasimizin ve en dışarıya açık kurum olan dışişlerinin de bu konuda olumsuz rolü oldu. Dönem içinde Amerikalılar ve diğer Avrupa ülkelerinin tarihçi ve Rusya uzmanları Rusya'da arşivlerde çalışmış, genç öğrenciler burslarla gidip Rusça öğrenmiş ve karşılıklı kültürel ilişkiler çerçevesinde Ruslar da oraya gitmişken Türkiye kapılarını kapatmıştır. Bu kesinti yüzünden Sovyet Türkolojisi gereği gibi uzman yetiştiremezken bizde de Rusya tarihi ve toplumuna dair hiçbir bilgi birikimi olmadı. Hatırlıyorum, Rus dili bölümünde öğretim görevlisi olan annem, ABD'nin çıkardığı Amerika adlı Rusça bir propaganda broşürünü okuturdu. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi gibi ilmi bir kurumda bile Rusya'dan yayın, hele süreli bir yayın getirtip okutmak çok tehlikeli ve memnuydu. Ancak 1980'lerin sonunda bu makus talih değişti. Bugün Rusya ile yoğun ilişkilerimiz var. Yüz binlerce insan karşılıklı gidip geliyor, her iki tarafta da çalışan ve ekmeğini kazananlar var. İki tarafta birbirinin dilini öğreniyor. Daha önemlisi yoğun bir evlilik trafiği göze çarpıyor. Ortaya Russo-Türk yeni bir nesil çıktı. Fakat patlama halindeki bu gelişmeleri ciddi bir planlama ve bilgi birikimi yönetmiyor. Rusya ve Türkiye yoğun endüstriyel ilişkiler içindeki iki toplum ama hala Rusya olur olmaz nedenlerle seyahat imkanlarını kısıtlıyor. Rusya vizesi son zamanlarda bu ülkede işi olan ve gidip gelenler için bir kabus haline gelmiştir. Rusya, denetleyemediği Kafkasya'daki buhranın derin nedenlerini tespit edip etkili politikalar uygulayacağını suçlu arıyor. Bu, Şark devletlerinin yöneticilerine has bir tutumdur. Putin birçok Rus'un gözünde eli sopalı bir yeni büyük Petro'dur. Bir kısmı içinde aklı başında bir liderdir. Dizginleri ele aldığı anlaşılıyor ama acaba Rusya ilmi, teknik bilgisini, doğal zenginliklerini akıllıca pazarlayabilecek midir? Cevap ortada. Rusya herhangi bir Avrupa ülkesi kadar Avrupa medeniyet mirasında hisse sahibidir ama Avrupalılar onu aralarında görmek istemiyor. Bu konuda Türkiye ve Rusya ortak bir talebi paylaşıyor. Paylaştığımız olumlu özellikler de var. Bunların başında askeri yönden müşterek yaşanan savaşçı bir geçmişimiz var. İki ordu birbirini tanıyor. Sıkıntılara tahammülüdür. Batı Avrupa ordularından çok farklıdır. Bu savunma kadar barışın tesisi için de önemli. Adetlerimiz birbirine benziyor. İki toplumun birbirine öğreteceği şeyler var. Rusya ve Türkiye bugünkü politikacıların kavrayamazlığına rağmen geleceğin müttefiki gibi görünüyorlar. Bu nedenle bu iki ülke halkının ve aydınlarının birbirini tanıması ve daha sıkı ilişkilere girmesi gerekir. Üniversitelerimiz kuracakları çalışma grupları ve öğrenci kulüpleri aracılığıyla sanatçılarımız ortak atölyeleriyle eser verip öğrenim görmelidir. Bazı bilim dallarında Türklerin iyi olduğu anlaşılıyor. Tiyatro, resim ve sahne sanatlarında Ruslardan hem teknik hem de disiplin açısından öğreneceğimiz çok şey var. İki toplumun ilişkilerin geliştirilmesinde devletlerden çok yurttaş girişimlerinin etkili ve önemli olduğunu unutmayalım. Sovyetler Birliği Yüksek Şura Prezidiumu, yani Devlet Başkanı Podgorny'nin yapmış olduğu ziyaret, Türkiye ve Sovyetler arasında Soğuk Harbin ısınma dönemi için önemli bir başlangıçtır. Kruşçev döneminde başlayan sınırlı ilişkiler giderek artıyordu. Asıl önemlisi Türkiye sanayileşme hamlesine Rusya'yı kattı. O yıllarda ortalarda başka sloganlar dolaşıyordu ama Doğu Avrupa devletlerine ait dokümanlar okundukça Amerikancı denen hükümetin Sovyetler ile ustalıklı bir ilişkiler çerçevesine girdiği görülmektedir. Demirel hükümeti mazideki inönücü politikalardan daha açık bir Sovyet dostluğu gülüyordu. Soğuk savaşta Stalinist Rusya'nın küstahlığına inönü rejiminin aşırı infiratçılıkla cevap vermesi iki komşu ülkeyi uzak dünyalara itmişti. Demokrat Parti devrinde de bu politika aynı bağnazlıkla devam ettirildi. En tatsız neticede bilimsel ve kültürel ilişkilerin tamamen kopmasıydı. Bu konuda diğer NATO üyesi devletlerin ilmi kurumları ilişkileri götürürken Türkiye bürokrasisi kepenkleri kapatmıştı. Oysa Sovyetler Birliği ve buradaki Türk halklarla ilişkileri muhafaza etme konusunda Türkiye daha ustalıklı bir politika izleyebilirdi. Maalesef Türk politikasını özellikle dış politikayı yönlendirenler neme lazım hiç bulaşmayalım gibi sözde vatansever ama esasla tembel düsturlarla bu defteri kapattılar. Bu tip bir politika günün icabatından değil zihinsel ve örgütsel tembellikten ileri gelir. Nitekim dışişleri bürokrasisi mazide tutarsız gerekçelerle ünlü petro milyarder Carlos Gulbenkian'ın bize devredeceği ocağının koleksiyonuna da iltifat etmemiş ve sonunda Gulbenkian Müzesi Lizbon'da kurulmuştur. Türkiye'de onlarca yıl Rusya araştırmaları dumura uğradı. Rusya'da da Osmanlı Türk tarihiyle uğraşanlar buralara gelip uzun boylu araştırmalar yapamadılar yayın mübadelesi bile sınırlı kaldı. Sovyetlerin dağıldığı günlerde Rusya'nın en hayati ihtiyacı güvenlikti. Devlet otoritesi sokak çeteleri ve mafyanın eline düşmüştü ve halk 1612 yılındaki Polonya işgalini takip eden döneme izafeten Smutnoye Vremya, yani fetret devrinden söz ediyordu. Bu dönem geçiyor, asıl önemlisi yok olan ümitler geri gelmiştir. Putin içte ve dışta Rusya'nın itibarını iade etme yolunda önemli adımlar atmıştır. Kendini güçlü devlet adamı olarak ispat ettiği ve Rus halkının saygısını kazandığı açıktır. Yeni Rusya henüz çöken eski sanayini yenilemek, kıymetli bilim adamlarının ve teknisyenlerinin araştırma bulgularını sanayi üretimine sunmak gibi bir başarıdan uzaktır. Eğer Bilimler Akademisi'nin eczacılık, biyokimya gibi dallardaki buluşları sanayiye dökülebilse, bu dahi tek başına Rusya'nın makus talihini yenmekte yardımcı olurdu. Oysa ortada bir hantallık vardır. Tembel ve mürtekip bürokrasi hala engelleyici rol oynuyor ve Rusya adeta 3. dünya ülkesi gibi temelde petrol ve gaza dayanarak yaşıyor. Dönüşüm güç olacağı benziyor ve demokratik değil, otoriter yöntemlerle sağlanacaktır. Başkanın ve kadrolarının dinamik girişimleri bazı halde utanmazca, bazı halde beklenir tepkilerle karşılaşıyor. Her şeye rağmen batılı iş çevreleri Rusya'da iş görmekte bizimkiler kadar istekli ve başarılı değil. Bir kaderi paylaşıyoruz. 19. asırda birbirine karşı modern orduğa besleyen iki hantal imparatorluktuk. Araştırmalar gösteriyor ki Rusya'nın Müslüman ve Türk halkları arasındaki Osmanlı faaliyeti, Romanovların Balkanlardaki kışkırtıcılığının tek gerisinde kalmıyordu. Renkli rüyaların dışında bu politikaları besleyen ve kışkırtan sanayi ve ticaret her iki ülkede de yoktu. Bugün bu iki ülkenin ticaret hacmi Sovyetler dönemine nazaran dahi birkaç misline katlanmış olup iki halkın hayatı birbiriyle iç içe geçmiştir. Türkiye ve Rusya'da yaşayan Ruslar ve Türklerin sayısı rekor düzeydedir. Evlilikler artmıştır. Asıl önemlisi iki tarafın gençleri günden güne karşılıklı olarak üniversitelerde okumaktadır. Başkan Putin ve bizim devlet adamlarımız iki tarafın dostça yaşamaya mahkum olduğunu biliyor. Hatta ilişki ve ittifakımızı daha fazla geliştirmek söz konusudur. Bu ziyareti izlemesi gereken iktisadi, sanayi ve kültürel alanlardaki işlerliği artıracak çalışmalar ve projelerdir. Dükalığın başkenti Vladimir. Moskova'nın 180 km kuzeybatısındaki Vladimir şehrindeyiz. Vladimirza Lesi orman ardındaki Vladimir demek, Oltun Ordu fütühatı sırasında Rus devleti yaşamak için kuzeybatıdaki ormanlık ötesine sığınmıştı. Çünkü Altın Ordu Devleti'nin askerleri, yani Rusların tabiriyle Moğol Tatarlar, ormanlık alana nüfuz edemiyorlardı. Bu Kıpçak Türkleri ve az miktardaki Tatar şiddeti karşısında Rusların güvenliğini ormanlık alan sağlıyordu. Orman o zamanki Rus'un güvenliğiydi. Yiyecek deposuydu, yaşadığı alandı. Edebiyatı ve inancı bile ormana göre şekillenmişti. En büyük cin, orman cini olan Lesovik'ti. Aborata gibi ağaçtan ağaca, taştan kayaya şekil değiştiren şiddetli cinler de vardı. Vodoney en korkulan su ciniydi. Rus masalları hep ormanda geçerdi. Rus edebiyatı 19. yüzyılda Türgenev gibi bir dehanın kaleminde de ormandan vazgeçemedi. O büyük yazar ve düşünürün dil ve tasvirlerinde orman başlıca yardımcıdır ve tıpkı ecdadımız gibi Türk edebiyatçıları da Türgenev'in ormana nüfuz edememişlerdir. Ünlü çevirmenimiz Hasan Ali Ediz'in dahi Türgenev çevirisinde bariz yanlışlar vardır. Vladimir şehri, tarihi Büyük Rusya'nın kurulduğu Vladimir, Büyük Knezliğinin yani Dükalığının başkentiydi. Kaderin cilvesi 30 kilometre ötedeki bugün bir köy olan Suzdal Dükalığı ile birleşince Vladimir Suzdal Büyük Knezliği ortaya çıktı ve bu olay bildiğimiz Moskva Rusya'sının tarihi uvertürü sayılıyor. Vladimir 19. yüzyılda sakin bir vilayetin merkeziydi ve 19. yüzyıldaki şehir daha da ilginç görünüyor. Katedral, vilayet binası ve 1907'de yapılan pedagoji enstitüsü yani öğretmen okulu Rusya'nın neo-rönesans üslubundaki küçük binalardan oluşan bir ana cadde, Rusya'nın modernleştiği, merkezileştiği bu dönem daha mütevazi çizgilere sahip Osmanlı taşrasına benzemektedir. 19. yüzyılda Rusya Çarlığı ve Osmanlı İmparatorluğu bir iddiayı ve dirilmeyi temsil eder, daha başarılı olsa dahi Rusya'da Osmanlı toplumu gibi batılılaşmanın sancılarını çekmekteydi. Nitekim bu bölgede de 17. yüzyılın kilise reformlarına direnen eski inanç sahibi mezhep mensupları bolca yaşıyormuş. Her şeye rağmen her iki imparatorluğun da 19. yüzyıl Batı Avrupası ile arasındaki mesafe açılmaktaydı. Bütün siyasi çalkantıların, ihtilacı düşünce ve darbelerin nedeni buydu. Ne var ki Türkiye'de de devlet hem kitlelerin hem seçkinlerin gözünde daha kutsal telakki edildiğinden toplum büyük değişiklikler geçirmeye zorlanmamıştır. Kaide-i tedrik yani yavaş değişimi kuralı imparatorluktan cumhuriyete Türk toplumunun düsturuydu. Son 90 yılda Rusya'nın izolasyonu, Türkiye'nin ise batıya yanaşması farklı sonuçlar doğurdu. Bugün bu dönemin sonunda eski konumları değişik iki ülke vardır. Ama ne olursa olsun yakınlaşma daha da kaçınılmaz ve daha da yararlı hale gelmiştir. Ticari işlem hacmimiz son bir yılda 7 milyar dolardan 9 milyar dolara ulaşmış. Rus toplumu Türkiye'yi en sağlam yolla turizmle öğreniyor. Türkler de Rusya'yı sayı düşük de olsa aynı yöntemle tanıyor. Türkiye ve Rusya hem doğunun ama daha çok batının ihtiyatla yanaştığı ve zaman zaman dışladığı iki ülke. Bu nedenle birbirlerine yanaşmak zorundalar. Orta Doğu ve Kafkasya bölgesindeki gerilimlerin sonuçları ve molozları istesek de istemesek de iki ülkenin etrafına gelip yığılıyor. Türkiye, mazide Orta Doğu bölgesinde şahsiyetli ve etkin bir politika izleyemezdi de. Rusya ise Sovyetler döneminde gerçekçiliğin ve ihtiyacının ötesinde daha etkin bir politika izledi. Tüpedüz ABD'nin rakibiydi. Bu politika ona çok pahalıya mal oldu. Zaten bu pahalı politika yüzünden Orta Doğu'ya Sovyet Rusya'nın beyaz fili deniyordu. İlerici Arap rejimlerine yapılan yardımlar, çoğu boşa giden askeri ve iktisadi masraflar Rusya'nın sosyalist ekonomisi için bir yüktü. Arap yönetici çevrelerin içinde ise Enver Sedat gibi Rusya'ya hoşnutsuzluk ve kırgınlıkla bakan bir zümre doğdu. Bu tavırda haklılık kadar çocuksu bir yön de vardı. Yeni dönemde Rusya bu politikasını süratle terk etti, bu yüzden daha ihtiyatlı hareket ediyor. Kafkasya'da ise Türkiye'yi sert ve mesnetsiz bir biçimde suçlamaktan vazgeçmesi gerekiyor. Galiba Rusya'nın uyanık diplomatları bu konuda hitabet tonlarını alçaltma gereğini hissettiler. Diğer önemli sorun ise boğazların petrol trafiğine ne derece dayanabileceğidir. Tabii ki dayanması mümkün değildir. Bu konuda da fazla ısrar edilemez. Asıl önemlisi demokratik reformlarını kendi toplumlarının talebi ve ihtiyacı doğrultusunda götürmeye kararlı iki toplumun varlığı söz konusudur. Batı Avrupa'nın Türkiye ve Rusya üzerindeki yer yer haklı, yer yer mesnetsiz, adeta isteriye dönüşen tenkit ve değiştirme talepleri eminiz ki iki toplumu bu konuda da ortak harekete zorlayacaktır. Bu safra ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi projeleri şimdilik ilişkilerin en az kale alınan yönüdür. Moskova, Rusya'da ne değişiyor? Bir takım rakamlara bakarsak Rusya petrol satan ve sarsıntıyı atlatan bir ülke. Yerel olaylara bakarsanız taşrada hala fakirlikten ileri gelen asayiş bozukluğu, bütün Rusya'da ilgi çeken gençlik grupları ortaya çıkıyor. Rus lazdakları Hitler'in Nazi bayrağının ortasına aynı renkte orak çekiç motifi koyuyorlar. Yahudi ve yabancı düşmanlıkları had safhada. Kremlin'in önündeki manejde açılan bir fotoğraf sergisinde bu gruplar için manidar bir soru yer alıyor. Kim bunlar? Belli ki toplumun çalkantısı henüz devam ediyor. Moskova ise her gidişte değişen bir şehir ve bu değişiklikte yükselen Türk sermayesinin rolü göze çarpıyor. Türk inşaat mühendisliğinin bizim şehirlerimizden esirgediği zevkli gökdelenler ve binalar Moskova semalarını kaplıyor ve bunların inşaatları yüksek teknolojinin eseri. Rusya'nın bürokratları bu gibi inşaatları kontrol ederken hediye ve hürmet akçesi aklımlayı ihmal etmeseler de özellikle yangın tedbirleri ve çevre koruma kurallarının uygulamasından hiç taviz vermezlermiş. Müzeler ve sergiler canlanıyor ve konser salonlarında Rusya'nın entelektüel çevrelerinin kokusu geziniyor. Sokaklarda dilenen ihtiyarlar pek kalmadı, ölmüşler. Rusya zaten nüfus kaybediyor. Son 15 yılda toplam nüfus 8 milyon azaldı. Sokaklarda hamile kadın görmek imkansız. Üstelik 3. dünya ülkeleri gibi nüfus ihraç ediyorlar. Kanada'nın, ABD'nin cin bilgisayarcıları Rusya'dan gitme. Daha ilginci, bankacılık sektörünün gözdeğeri de genç Ruslar. Şimdilik Rusya'nın makbul uzmanları, bankacı bürokratlar, yakında bilim adamlarının, bilimler akademisindeki uzmanların da bu kategoriye girmesi temenni edilir. Ama şimdilik yaşam şartları iç açıcı değil. Türk ve Rus evliliklerin sayısının 60 bini geçtiği söylendi. Beraber yaşayanlar bunun birkaç misliymiş. Evlilikler hadisesi devam ediyor. Rusya petrol gelirleriyle belini doğrulttu. Ama Bilimler Akademisi'nin raflarında bekleyen araştırma sonuçlarının onda biri sanayiye ve yatırımlara aktarılabilse, yaratılacak zenginliğin petrol gelirlerini ona katlayacağına şüphe yok deniyor. Petrolden yaşamak sadece Orta Doğu'yu değil, Rusya'yı dahi atıl hale getiriyor. Ama şurası bir gerçek, 13 milyonluk Moskova, 5 milyonluk St. Petersburg, Volga kıyısındaki 2 milyonluk Nijni Novgorod gittikçe değişen ve Rusya'nın zenginliğini çeken şehirler. Moskova bütün zenginliklerin %70'ini elinde tutuyor deniyor. Lomonosov Devlet Üniversitesi yenilenmiş. Restorasyonu yapan şirket Ali İhsan Ahıskalı'nın üniversitenin ünlü Tatyana Kilisesi de restore edilmiş. Bu kadar değişiklik ruhlara da yansıyor. Bezgin bir ürkek talebenin daha çalışkan ve rekabetçi olduğunu anlamak için fazla gayrete lüzum yok. Rusya gençliği rekabetçiliği kabul etmiş. Bu tavrın alkol ve sigara tüketimlerine kadar yansıdığı görülüyor. Rusya taşrası ise 21. yüzyılın endüstriyel dünyasında görülemeyecek kadar büyük şehirlerden farklı bir hayatı, yani bildiğiniz fakirliği sürdürüyor diyorlar. Bölgesel ve sınıfsal eşitsizlik herkesi yaralar ama bu trajedi bazı halde yaratıcılığı teşvik ediyor. Öte yandan kültürel hayatın öncüleri yeni Rusya'yı canlandırırken bazı münasebetsizlikler de yok değil. Mesela bildiğimiz Bolşoy Tiyatrosu uzun bir restorasyon dönemine girdi. Yanı başındaki minik bir tiyatro Bolşoy'un görevlerini yürütüyor. Burada sahnelenen Çaykovski'nin bestelediği Puşkin'in ünlü eseri Yevgeni Onegin operasını izlemeye gidiyorsunuz. Perde açıldığında karşınızda Rusya taşrasındaki bir toprak sahibinin özgün evi değil, bir Teksas çiftliğinin yemek salonu var. Daha beteri devam ediyor. Genç kız Tatyana, Yevgeni Onegin tarafından reddedilince garip kabuslar görüyor. Eserle ve çizilen karakterle alakası olmayan bir Tatyana bu. Bu bir tür Amerikanizm özentisi, tuhaf bir psikanaliz. Değişim ve dışarıya açılma her zaman o kadar renkli ve kolay olmaz. Rusya Rusya'dır, Moskova da Moskova. Her ikisi de er geç yolunu bulur. Yalpalama olsa da anane her zaman galip gelir. Kafkasya. Kafkasya her bakımdan ikiye ayrılan bir dünya. Yüksek Dağ silsilesinin ayırdığı Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'dan oluşan Güney Kafkasya ile kuzeydeki kavimlerin oluşturduğu coğrafya. Adetleri, dinleri ve asıl önemlisi birbirinden çok farklı dilleriyle ayrı bir dünyadır. Kuzeydekiler Kafkasyalı ise, güneydekiler Kafkaslılığı protokol olarak ve kendilerini ifade etmekte işe yaradığı ölçüde kullanır. Gürcü, Ermeni ve Azerbaycanlıların kuzeyin Osetleri, Adige ve Çerkesleri, Kumuk, Karaşay ve Balkarları, Dağıstan'ın Lez gibi avarları ile müşterek tarafları olsa da zıtlıkları sayılamayacak kadar çoktur. Kuzey Kafkasya'nın nüfusu 5-6 milyon görünüyor. Güneydeki 3 cumhuriyeti nüfusu ise 15 milyonu biraz geçiyor. Gerçi Kafkas halklarının dünyaya yayılan nüfusu neredeyse buna yakın. Eğitimli bir nüfus olduklarından sesleri, hatta gürültüleri bütün dünyayı tutuyor. Bunun için kimse onları ayıplayamaz. Çünkü Kafkasyalılar tarihlerini çileyle yaşayan halklardır. Güçlü olan gücünü kullanarak hakkını arar. Bu gerçeği bu coğrafyada görürüz. Gücünü yanlış kullanan da bu yanlışı pahalıya öder. Çünkü bütün dünyanın gözü üzerindedir. Bu gerçeği de Kafkasya'da görürüz. Tiflis'te küreselleşme ve uygarlıklar arası diyalog başlıklı bir toplantıdayız. Gürcü Kilisesi'nin reisi Patrik II. İleon ve kilise adamları ağırlıklı. Toplantının açılış nutkunda Cumhurbaşkanı Mihail Şaaşkabili, Türkiye'nin Gürcistan'a olan yardımlarını vurguluyor. Annesi Profesör Guli Alasyanya, toplantının düzenleyicisi. Herhalde Türkolog olan annenin etkisiyle Cumhurbaşkanı Türkiye'ye daha bir sempatiyle bakıyor. Şaaşkabili'nin milliyetçi olduğu malum ama küçük bir ülkenin Sovyetlerin etkisinden çıkıp Batı'ya bütünleşmesi gereklerini de fazlasıyla yerine getiriyor. Mesela Fransa'nın Gürcistan Büyükelçisi olan Salome Zurabiçvili eski milliyetçi Gürcü liderlerden birinin kızıdır. Fransa'da büyümüş, Fransız Dışişleri Bakanlığı'na girmiş ve bakanlıkta mevki sahibi olmuştur. Tiflis'te büyükelçiyken Gürcü Cumhurbaşkanı onu Gürcistan'ın Dışişleri Bakanı olarak seçmekte tereddüt etmemiş. Bakanın maaşını Fransa veriyormuş. Küçük ülkeler bazen gerçekçi politikalar gütmek zorunda. Zarif Bakan Salome Zurabiçvili, babamın ve annemin Sovyetler geldikten sonra Fransa'ya iltica ederken kullandıkları bir valizi bütün diplomatik hayatım boyunca yanımda taşıdım ve şimdi benimle buraya geldi diyor. Vatana kesin dönüş yapan bir bavul olarak Gürcistan Tarih Müzesi'ne veriniz dedim. Cumhuriyetin sorunlarını ulusalcı olarak değil, belki dışa açılarak çözmek mümkün diyorlar. Macar asıllı Amerikalı para babası Soros üniversiteleri besliyor. Türklerin de 3 lisesi ve Karadeniz Üniversitesi var. Gürcistan ordusunun eğitimi ve gerekli destek bizim genelkurmaydan gidiyor. Ama üretim hala düşük. İktisadi sorunlar dağ gibi yığılmış. ABD yardımı temel sanayiyi kurmaya yönelik değil. Gürcistan'a çekinmeden yönelen yabancı yatırım az da olsa Türkiye'den gidiyor. Petrol boru hattı kimileri için kurtarıcı, kimileri için kurtarıcı olmaktan çok iç barışın dış desteği demek. İktisat dışı değerlendirmeler burada da yaygın. Gürcüler eğitim ve kültür düzeyi yüksek bir halk. İki asır boyu Çar Rusyası Kafkasya'yı bu merkezden yönetmişti. Tiflis Rusya taşrasında görülmeyecek bir seviyeye ulaşmıştı. İlk Farsça gazete ve Azerbaycan tiyatrosu bu beldede hayata geldi. Rusça, Gürcüceyi hayattan silmeye kalksa da Gürcü dili dayanmış. Sovyet döneminde de birçok ülkenin aksine Gürcistan bazı sahalarda kendini koruyup geliştirebilmişti. Bu nedenledir ki bireysel olarak Stalin ve etrafındakiler Gürcü asıllı Sovyet liderlerini eleştirseler de küçük milletler dünya tarihine geçmiş portreleri silemezler. Kafkas politikası muhafazakarlık, devrimcilik ve milliyetçilikle iç içe yürümek durumundadır. Kafkasya'da Ruslar gelene kadar tarih boyu merkezi bir idare olmadı. Gelen fatihler, yalçın dağlar ve derin vadilerde birbirini anlamayan ve dil yapısal zorluklardan dolayı birbirinin dilini öğrenmeleri mümkün olmayan düşman kabileleri kendi haline bırakmayı tercih etti. Onların başında durup bazısından vergi, bazısından asker toplamanın yeterli olduğunu gördüler. Osmanlı idaresi de Kafkasya'daki iki asırlık yönetiminde seçkin tabakayı İslamlaştırmakla yetindi. Daha doğrusu kendisinden 5 asır önce başlayan bu süreci kendi renkleri ve idari sistemiyle devam ettirdi. Kafkas kabilelerinin iç yapısına müdahale etmeden hükümranlığını sürdürdü ki Kafkasya halklarının en hadisesiz ve olumlu hatırlanan dönemidir. Rusya 18. asırda 2. Katerina ile sahnede görüldü. Kafkasya'nın işgaline başladı. 19. asır başında ise Gürcistan'ın milli hanedanı sahneden uzaklaştırıldı. Gürcüce devlet hayatından, adliyeden hatta eğitimden silindi. Direniş sert ve ani değilse de uzun ve inatçı oldu. Kilisenin okumuşları, şairler, bilgin kimseler Gürcü dilini koruyup geliştirdiler. Eski edebiyat işlendiği gibi başta Shakespeare olmak üzere bütün Avrupa edebiyatı Gürcüce'ye çevrildi. Gürcüce gibi Ermenice ve Azerbaycan Türkçesi de eski edebi abideleriyle hayatlarını sürdürdü. Kuzey Kafkasya'nın yazısız dilleri dahi ananenin kudretiyle yaşadı. Siyasi direniş de sert oldu ama Puşkin Rusyası'nın ve genelde batılılaşmış Rusya'nın cazibesi üstün geldi. Kafkasya'yı General Yermolov orduları değil, Puşkin'in mısraları fethetti. Aynı Rusya, Lermontov'un, Tolstoy'un, Puşkin'in kaleminde Kafkaslara teslim oldu.